Ayrım 18.
Corleonesi örgütüyle bu şekilde barışı sürdürebilirdi. Çünkü Limona'ya karşı Astor'un ölümüyle durum berabere olmuştu. Olayda Nello yalnızca bir piyondu ve öldürülmeye değmezdi. Belki başka bir gün. Yolculuk için gerekli hazırlıkların yapılması bir hafta sürdü. Astor Londra'ya uğrayıp bir süre kaldıktan sonra New York'a gidecekti. Londra'da gene Bay Pior tarafından eğitilecekti. Bianco genç adama Aldo Monza'nın doğrudan Amerika'ya gönderileceğini, orada baba April'in yanında kalarak kendisini bekleyeceğini söylemişti. Astor Londra'da bir yıl daha kaldı ve aldığı eğitim onun için pek aydınlatıcı bir deneyim oldu. İlk gün Bay Pior'un küçük çalışma odasında karşılıklı oturup büyük kadehle şarabı biraz limonla karıştırıp içerlerken Bay Pior genç adam için hazırlanan olağanüstü planları anlattı. Onun Sicilya'da yıllar süren kalışı belli bir planın parçasıydı. Baba April onu ileride üstleneceği önemli rol için hazırlıyordu. Daha sonra Astor Rosie'yi sordu. Ondan uzak kaldığı yıllar boyunca hep Rosie'yi, onun inceliğini, yaşama sevincini, her şeyden önce sevişmeyi de içermek üzere sınırsız cömertliğini düşünmüş, kızı hep özlemişti. Bay Pior kaşlarını çattı. ''Hani o mafya örgütü üyesi gibi olan kızı mı soruyorsun? Rosie'yi unutmayacağını biliyordum. Onun nerede olduğunu biliyor musun? Elbette Rosie şu anda New York'ta.'' Astor duraksayarak konuştu. ''Ben hep onu düşündüm. Ne de olsa uzun süre buradan uzak kalmıştım. Ve kız da çok gençti. Olanlar pek doğaldı. Rosie'yi yeniden görmeyi umut ediyordum.'' ''Kuşkusuz öyledir. Onu neden görmeyesin ki? Akşam yemeğinden sonra sana Rosie hakkında gerekli bilgileri vereceğim.'' O gece geç saate kadar Bay Pior'un odasında kalan Astor, Rosie'ye ilişkin tüm öyküyü öğrendi. Bay Pior, kızın bir takım erkeklerle buluşmasına ait kayıtları kasetlere aldırmıştı. Bu kasetler, Rosie'nin sürdürdüğü yaşam şeklini açıklıyordu. Adamlar kıza pahalı hediye ya da para veriyorlardı. Astor için kızın konuşmalarını dinlemek şoke ediciydi. Çünkü genç adam yalnızca kendisi için yapıldığını sandığı sevecence şakaları, verilen hazır cevap karşılıkları, atılan iç gıcıklayıcı kahkahaları ve söylenen derin anlamlı sözleri duyuyordu. Kız bütün bu konuşmalarda çok çekici olmayı biliyordu. Asla kaba ve küstah konuşmuyordu. Kimi zaman diploma töreninden sonra ilk buluşmasına gidecek liseli kız gibi konuşan kızın masum sözleri sanki bir dehanın ürünü gibiydiler. Bay Pior kasetleri dinlerlerken sürekli Astor'un yüzünü incelemekteydi. Sonunda Astor, ''Kız çok iyi değil mi?'' diye sordu. ''Pek de doğal.'' Kasetler ben onunla yaşarken mi dolduruldu? Bay Pior yaptığını küçümseyen bir tavırla yanıtladı. Seni korumak görevimdi evlat. Evet öyle oldu. Ve sen bunu bana hiç söylemedin. Neden? Sen o kıza gerçekten aşıktın. Neden senin keyfini bozaydım ki? Üstelik sana karşı çok iyi davranıyordu. Ben de bir zamanlar genç olmuştum. İnan bana aşkta sevmekten başka hiçbir gerçek önemli değildir. Her şeye karşın Rosie olağanüstü bir kızdı. Astor'un sesi sertleşmişti. Aynı zamanda yüksek sınıftan bir orospu da. Gerçekte öyle değildi diyen Bay Pior düşüncesini açıkladı. Rosie sahip olduğu akılsal yetenekleriyle yaşamak ve başarılı olmak zorundaydı. Evinden 14 yaşındayken kaçmıştı. Çok akıllıydı ve iyi öğrenim görmeyi istiyordu. Mutlu olmayı da. Her şey ona göre kusursuz ve doğal olmalıydı. Erkekleri mutlu etmekte eşine az rastlanır bir yetenekti. Doğallıkla onların da bunun bedelini ödemeleri dürüstlük olacaktı. Astor gülerek yanıtladı. Sen iyi eğitilmiş, aydın bir Sicilyalısın. Peki, Rosie'nin 24 saatlik bir süreyi aşığının cansız bedeniyle birlikte geçirmesine ne dersin? Bay Pior keyifle gülerek karşılık verdi. Bu da kızın iyi taraflarından biri. Gerçek bir mafya üyesi gibi davranabiliyor. Ateşli bir kalbi ve buz gibi beyni var. Ne harika bir bileşkedir bu tanrım. Ancak sen her an o kızdan bıkabilirdin. Öyle bir insan hep tehlikeli olabilir. Peki amil nitrat kullanmasına ne dersin? O durumda kız masumdu. Seninle tanıştığında profesör ile serüveni sürüyordu. Ve adam ilacı kullanmak için ısrar etmişti. Evet, Biz burada her şeyin dışında mutlak şekilde kendi mutluluğunu düşünen bir kızla karşı karşıyayız. Bu kızın öyle bazı kısıtlamaları bulunmuyordu. Benim sana tavsiyem, Rosie ile ilişkini kesmemendir. Bir gün onu profesyonel amaçların için kullanabilirsin. Bunda seninle fikir birliğindeyim, dedi Astor. Artık Rosie'ye karşı öfke duymadığı için kendine şaşıyordu. Kızın çekici özellikleri kendini bağışlatabilirdi. Durumun aynen süreceğini Bay Pior'a söyledi. Eh, seninki iyi bir karar. Bir yıl burada kaldıktan sonra Amerika'ya, baba April'in yanına gideceksin. Tamam ama Bianco ne olacak? Bay Pior içini çekti. Bence Bianco bu işten el çekmeli. Corleone'si örgütü çok güçlendi. Sicilya'da kalsan seni de izleyip sonunda haklayacaklardı. Baba April örgütler arasında barışın temelini attı. Burada gerçek olan şu ki, kazandığı başarılar Bianco'yu aşırı derecede uygarlaştırmış bulunuyor. Bu da Sicilya mafya örgütleri için kabul edilemez. Daha sonra Astor hep Rosie'nin izini sürdü. Bunun nedeni kısmen ihtiyatlı oluşu ve kısmen de yaşamının aşkını sevgiyle anımsamasıydı. Kızın okula döndüğünü ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nin psikoloji fakültesinde doktora yaptığını, okula yakın bir yerde ev tuttuğunu, profesyonelce davranıp daha yaşlı ve daha zengin bir erkekle ilişki kurduğunu öğrendi. Kız pek kurnaz davranıyordu. Birbirini yedekleyerek aynı zamanda 3 ilişkiyi birden sürdürüyor, para, mücevher ve yolculuk olanağı gibi maddi değerleri kabul ederken ilerisi için yeni bağlantılar kuruyordu. Kimse ona tele kız diyemezdi. Çünkü kendisi için bir şey istemiyordu ama ona sunulan hediyeleri kesinlikle geri çevirmiyordu. Rosie'ye aşık olan erkekler için her zaman kaçınılmaz sonuç vardı. Kız onlarla yatıyor ama evlenme önerilerini kabul etmiyordu. Birbirlerinden hoşlanabilecek arkadaş olduklarında evliliğin iki tarafa da uygun düşmeyeceğinde ısrar ediyordu. Çoğu erkek bu kararı gönül rahatlığıyla benimsiyordu. Rosie erkeklerden para sızdırmaya çalışan bir kadın değildi. Para almak için baskı kurmuyor, açgözlülük etmiyordu. Tüm istediği lüks içinde yaşamak ve sorumluluk altına girmemekti. Gene de kötü günler için parayı bir yana ayırmak gibi bir güdüsü vardı. Farklı bankalarda hesaplar açtırmış, bankaların kiralık kasalarından da edinmişti. Baba April'in ölümünden yaklaşık bir yıl kadar sonra Astor yeniden Rosie'yi görmeye karar verdi. Bazı planlarını gerçekleştirmek için ondan yardım alabileceğinden emindi. Ne de olsa kızın gizlerini biliyordu ve Rosie bir kez daha onun gözlerini kamaştıramazdı. Kız ona borçluydu. Astor onun ölümcül bir gizini de öğrenmişti. Rosie'nin bir anlamda ahlaksız olduğunun da farkındaydı. Kız neredeyse dinsel inançla kendisine ve zevklerini yüceltilmiş bir aleme bırakabilecek karaktere sahipti. Rosie tüm kalbiyle her şeyin ötesinde mutlu olmaya hakkı olduğu inancındaydı. Ama her şey bir yana Astor, Rosie'yi bir kez daha görmek istiyordu. Birçok erkeğin zaman zaman başına geldiği gibi zamanın geçişi kadının ihanetinin izlerini hafifletmiş ve onun çekici yanlarının anılarını güçlendirmişti. Şu anda Rosie'nin günahları Astor'a daha çok gençliğin neden olduğu dikkatsizlikten doğmuş gibi geliyordu. Sevişirlerken kızın pembe pembe beneklenen göğüslerini, bazen başını utançla öne eğişini, onun neşesiyle çevresindeki insanlara verdiği esini ve yaptığı incelikli esprileri anımsıyordu. Rosie'nin uzun bacaklarıyla kayar gibi yürüyüşünü ve dudaklarının inanılmaz sıcaklığını da unutamıyordu. Bütün bunlara karşın Astor, yapacağı ziyaretin tümüyle iş amaçlı olacağına kendisini inandırmıştı. Çünkü yapması gereken ciddi bir iş vardı. Astor önünde durup da gülümseyerek, ''Merhaba Rosie'' diye selamladığında kız oturduğu apartmana girmek üzereydi. Sağ kolunun altında 3 kitap taşıyordu. Şaşkınlıktan kitapları yere düşürdü. Yüzü zevkten kızardı ve gözleri parladı. Kollarıyla genç adamı sararak dudaklarından öptü. ''Seni göreceğimi biliyordum.'' dedi. ''Beni bağışlayacağını da umut ediyordum.'' Kitaplarını toplayıp Astor'u binanın içine çekti ve birlikte onun katına çıkan merdivenleri tırmandılar. Kız dolaptan içki çıkardı. Kendisine şarap, Astor'a konyak hazırladı. Kanepede genç adamın yanına oturdu. Oda lüks eşyalarla döşenmişti ve Astor bunun parasının nereden geldiğini biliyordu. kız, bana gelmek için neden bu denli uzun süre bekledin derken yüzüklerini, küpelerini çıkarıyordu. Sol kolundaki üç bilezik tümüyle altın ve pırlantadan yapılmıştı. Çok meşguldüm, seni bulmam uzun zamanımı aldı. Rosie sevecen bakışlarla genç adamı süzdü. Şimdi de şarkı söylüyor musun? O tuhaf kıyafetlerle at biniyor musun? Uzanıp bir kez daha öpünce Astor beyninde sıcak ve umarsız bir tepkinin oluşmaya başladığını fark etti. Geri çekilmeye çalışıp, hayır Rosie, eskiye dönemeyiz dedi. Onu dinlemeyen kız genç adamı çekip ayağa kaldırdı. O günler yaşamımın en mutlu dönemiydi diye yanıtladı. Birlikte yatak odasına girdiler ve saniyeler içinde çırılçıplak kaldılar. Rosie komodinin üzerindeki parfüm şişesini alıp kendi üzerine püskürtürken gülüyordu. Banyo yapmaya zaman yok diye söylendi. Yatağa girdiklerinde genç adam kızın göğüslerinde pembe beneklerinin yavaş yavaş büyüdüğünü gördü. Yaşadıkları Astor için ruhla bedenin birbirinden ayrılışı türünden bir deneyim oldu. Genç adam cinsellikten zevk alıyor. Oysa Rosie ile keyfini süremiyordu. Aslında kızın o profesörün cesedi başında bir gündüz ve bir gece boyunca bekleyişine ilişkin hayaller sürekli beyninde canlanıyordu. O adama sağ kalması için yardımcı olunabilir miydi? Rosie tek başına iken ölüm olayı ve profesörle neler yapmıştı? Sırt üstü yatan Rosie uzanıp Astor'un çenesine dokundu. Sonra başını iyice öne eğdi. O eski kara büyü iş görmüyor değil mi? Genç adamın boynundaki kolyeyle oynadı. Madalyonu söküp çirkin yara yerini gördü ve orayı öptü. Astor pek inanmadan her şey güzeldi dedi. Rosie doğrulup otururken çıplak göğüsleri sarkarak genç adama dokundular. O profesör yüzünden onu ölmesi için orada bırakmamı ve onunla kalmamı bağışlamıyorsun. Öyle değil mi? Genç adam yanıt vermedi. Şu anda onun hakkında bildiklerini kesin kes söylemeyecekti. Kız hiç değişmemişti. Rosie yataktan kalkıp giyinmeye başladı. Astor da öyle yaptı. Sen çok korkunç bir adamsın. Senin baba April tarafından sonradan edinilmiş bir yeğen olduğunu gazetelerde okudum. Londra'daki o yaşlı arkadaşın benim yarattığım pisliği güzelce temizlemişti. Bir İngiliz bankere göre pek temiz, profesyonelce iş başarmıştı. Ama onun da İtalya'dan göç etmiş bir kişi olduğunu öğrenince bunu yapabileceğini kestirmek güç olmadı. Oturma odasına geçtiklerinde kız birer içki daha hazırladı. Astor'un gözlerinin içine bakarken içtenlikliydi. Senin ne olduğunu biliyor ama buna zerre kadar aldırış etmiyorum. Biz arasında güçlü bağlar bulunan iki yakın arkadaşız. Bu güzel bir şey değil mi? Astor güldü. Şu anda benim son aradığım şey güçlü bağları olan yakın arkadaşlık. Çünkü buraya seninle iş yapmaya geldim. Rosie şimdi duygusuzlaşmış, yüzündeki çekicilik sanki kaybolmuştu. Yüzüklerini yeniden takmaya başladı. Çabuk tarafından bitirilen cinsel ilişkin $500. Çekte kabul ederim dedi. Sonra gizemli bir şekilde gülümsedi. Espri yapıyordu. Genç adam onun yalnızca tatil ve yolculuklarda hediye aldığını ve bunların ona gerekli olduğunu biliyordu. Söz gelişi şu apartman katı bir hayranı tarafından ona doğum günü hediyesi olarak sunulmuştu. Hayır ben şaka yapmıyorum diyen Astor kıza Sturzo kardeşleri ve onlara yapılmasını istediği şeyi anlattı ve işin fiyatını da açıkladı. Sana masrafların için $20,000 avans vereceğim. İş bitince $100,000 daha alacaksın. Rosie düşünceli tavırlarla baktı. Ve sonra ne olacak? Bunu merak etmene gerek yok. Anladım. Eğer yanıtım hayır olursa ne olacak? Astor omuzlarını silkti. Bunu düşünmek bile istemiyordu. Hiçbir şey olmayacak. Beni İngiliz yetkililerine ihbar edecek misin? Astor, bunu kesinlikle yapamam dediğinde kız genç adamın sesindeki içtenlikten kuşku duymuyordu. Rosie içini çekti. Tamam yapacağım. Bu başka bir serüven olacak. Astor onun bakışlarındaki parıltıyı gördü ve gülümsedi. Bütün o yıllardan sonra Astor daldığı anılardan bacağına Aldo Monza'nın elini bastırışıyla uyanıyordu. Aldo, yarım saatlik yol daha kaldı. Kendini Sturzo kardeşler için hazırlamalısın dedi. Astor arabanın camını açıp kafasını dışarı çıkardı ve yüzüne düşen kar tanelerini hissetti. Kırsal kesimdeydiler. Çevrede yaprakları dökülmüş çıplak ağaçlar ile her yeri örten karlar vardı. Birdenbire Astor yüreğini bastıran büyük yalnızlığı algıladı. Bu geceden sonra dünya ve kendisi değişecek, bir anlamda gerçek yaşamı başlayacaktı. Araba bembeyaz hayaletlere benzeyen doğa manzarasının içinde yükselen eve sabah saat 3'te vardı. Sturzo kardeşler elleri kelepçelenmiş, ayakları sıkıca birbirine bağlanmış ve üzerlerine sıkıca uyan deli ceketine benzeyen giysiler giydirilmiş olarak yatak odasının tabanına yatırılmışlardı. Başlarında eli silahlı iki adam nöbet bekliyordu. Astor ikiz kardeşleri sempatiyle selamladı ve ''Şu durumunuz sizin için bir övgü oluyor, ne kadar tehlikeli olduğunuzu takdir ediyoruz.'' dedi. İkiz kardeşler davranış yönünden tümüyle farklıydılar. Staki sakin ve içine kapanık, Franki öfkeli ve nefret püskürür gibi görünüyordu. Astor yatağın üzerine oturup sordu ''Sanırım siz ne olduğunu anladınız değil mi?'' Staki sakin bir sesle yanıt verdi. Rosie bize atılmış bir yemdi. Çok da başarılı oldu, öyle değil mi Franki? Olağanüstüydü diyen Franki, sesinin isterikçe ve yüksek tonda çıkmasını güçlükle önlemeye çalışıyordu. O kız başarılı oldu çünkü sizden gerçekten pek hoşlanmıştı. Size, özellikle Franki'ye deli olmuştu. Bu iş kız için zor geçti. Cidden pek güç oldu. Franki tiksinir bir sesle, öyleyse neden yaptı bunu diye sordu. Çünkü ona çok para verdim. Gerçekten çok para ödedim. Bunun nasıl bir şey olduğunu sen pek iyi bilirsin Franki. Hayır bilemem. Ben sizin gibi iki zeki adamın baba April'i ortadan kaldırmak üzere kaç paraya anlaştığınızı hesaplamaya çalıştım. 1 milyon dolar mı yoksa 2 milyon dolar mı aldınız? Sen her şeyi yanlış algılamışsın. Biz öyle bir işte yer almadık. O denli salak değiliz. Sizin o işte tetikçi olduğunuzu biliyorum. Cesur yürekli, erkek adamlar olduğunuza ilişkin bir ününüz var. Şimdi bu işte kimin aracılık ettiğini sizden öğrenmek istiyorum. Senin yanlışın var dedi Staki. O işi bizim üzerimize yıkmaya hakkın yok. Ve sen lanet olası kim oluyorsun da? Ben baba April'in yeğeniyim diyen genç adam ekledi. Babanın üst düzeyde temizlikçisiydim. Siz iki kardeşi yaklaşık 6 aydır izletiyorum. Baba April'in öldürüldüğü günlerde Los Angeles'ta değildiniz. Daha sonra bir hafta süreyle de ortaya çıkmadınız. Franki, sen 2 oyunlarında ilkokullu çocukların koçluğunu yapmadın. Staki, sen de mağazanızın işleri nasıl gidiyor diye kontrol etmedin. Hiç kimseye telefon etmediniz. Şu halde o sırada nerede olduğunuzu bana söyleyin. Ben Las Vegas'ta kumar oynuyordum dedi Franki. Eğer şu iplerin bir kısmını çözerseniz daha ayrıntılı konuşabiliriz. Biz öyle hemen kaçacak tazılardan değiliz. Onun için biraz daha bekleyin. Staki, sen o sıralarda ne yapıyordun? Kız arkadaşımla birlikte San Francisco'daydım ama aradan uzun süre geçti. Kim ne yaptığını tam olarak anımsayabilir. Belki de sizinle ayrı ayrı görüşsem daha iyi olacak dedi Astor. İkizlerin yanından ayrılıp mutfakta hazırladığı kahve ile kendisini bekleyen Aldo Monza'nın yanına indi. Adamların 2 ayrı yatak odasına konulup başlarına 2'şer silahlı nöbetçi dikilmesini söyledi. Aldo bu işte 6 adamla birlikte çalışıyordu. Monza, ''Doğru adamları yakaladığımıza emin misin Astor?'' diye sordu. ''Öyle sanıyorum. Ancak bunlar yapmamışsa şansları kötüymüş. Senden bu konuda yardım istemek hiç hoşuma gitmiyor ama bu adamların konuşmaları için bana yardımcı olur musun Aldo?'' ''Eh onlar her zaman konuşmazlar.'' diyen Monza ekledi. ''İnanılması güç ama insanlar inatçıdır. Bu 2 adam da bana pek sıkı kişiler gibi göründüler.'' ''Alçakça davranmak hiç hoşuma gitmiyor. Gene de buna zorunluyum.'' dedi genç adam. Daha sonra Franki'nin bulunduğu odaya gitmek için 1 saat bekledi. Ortalık şimdi de karanlıktı. Ancak dışarıdaki lambanın ışığında kar yağdığı görülüyordu. Franki'yi yere yatırılmış ve sıkıca bağlanmış durumda buldu. ''Yapacağın şey çok kolay olacak. Sana bu işi yaptıranların adını söyle. Buradan sağ salim, elini kolunu sallayarak çık git.'' Franki nefretle baktı. ''Lanet olası, sana hiçbir şey söylemeyeceğim, orospu çocuğu. Yanlış adamları yakaladın ve ben senin yüzünü ve Rosie'yi unutmayacağım.'' ''Bunları söylemen çok yanlış oldu.'' dedi Astor. ''Sen de Rosie ile düzüşüyor muydun? Onun pezevengi miydin?'' Astor olan biteni anlamıştı. Bu Franki, Rosie'nin ihanetini kesinlikle bağışlamayacaktı. Böyle ciddi bir durumda bile bunlar ne kadar sudan yanıtlardı. Bence salaklık ediyorsun Frankie. Oysa siz pek akıllı oluşunuzla ün yapmıştınız. Senin ne dediğine aldırış bile etmiyorum. Elinizde ipucu yoksa bize bir şey yapamazsınız. Sahi mi? Öyleyse seninle zamanımı boşa harcıyorum. Gidip Stucky ile konuşacağım. Ancak genç adam Stucky'nin yanına değil de bir fincan kahve daha almak için mutfağa indi. Frankie'nin böyle bir durumda bile kendine ne kadar güvenerek küstahça konuştuğunu düşündü. Belki de Stucky'den daha iyi sonuç alabilirdi. Stucky pek rahat olmasa da yere oturmuş ve yatağa dayanmış durumda buldu. Nöbetçilere, bu adamın kelepçelerini ve ayaklarındaki bağları iyice kontrol edip sonra deli ceketini üzerinden çıkarın dedi. Stucky sakin bir sesle konuştu. Ben düşündüm de elimizde saklanmış para olanakları var. Onları almanı ve bu saçmalığa son vermeni ayarlayabilirim. Erkek kardeşim Frankie ile konuştum. Doğrusu onda düş kırıklığına uğradım. Sen ve kardeşin pek akıllı kişiler olmakla ün yapmıştınız. Şimdi sen benimle paradan söz ediyorsun. Biliyorsun bu iş baba April'in ölümü hakkındaydı. Beni yanlış anladın dedi Stucky. Astor incelikle karşılık verdi. Onun öldürüldüğü günlerde senin San Francisco'da ve Frankie'nin Las Vegas'ta bulunmadığınızı biliyorum. Bu işe alacak yürekli ve bağımsız çalışan iki kişi sizdiniz. Sen ve kardeşin, ikiniz de solaksınız. Bu durumda bu işe aracılık eden kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Neden sana söyleyelim ki dedi Stucky. Bu öykünün burada sona erdiğini biliyorum. Hiçbiriniz maske takmıyorsunuz. Rosie'yi de ortaya koydunuz. Bu durumda bizim yaşamamıza izin vermeyeceksiniz. Ne vaat ederseniz edin, böyle olacak.